ayrım 3, sayfa 27. Saat 11.30 geçmişti ki merdivenlerden birinin çıktığını işitti. Düşüncelere dalmış, sanki kendi odasındaymış gibi gürültülü adımlarla holde aşağı yukarı gezinen K, ses üzerine hemen kaçıp odasının kapısının arkasına saklandı. Fräulein Büsner'di gelen. Kapıyı kaparken dar omuzlarındaki ipek şalı soğuktan titreyerek daha bir sıkıca sarındı. Bir an sonra Fräulein Büsner odasına girecek, K da tabii gece yarısı onu rahatsız edemeyecekti. Yani hemen şimdi gidip konuşması gerekiyordu. Ama terslik bu ya, daha önce odasındaki elektriği yakmayı unutmuştu. Bu yüzden karanlık odadan çıkışı baskına benzer bir şey olacak, hiç değilse Fräulein Büsner'i hayli korkutacaktı. Ancak ne yazık ki başka çare yoktu ve hiç vakit kaybetmeye gelmezdi. Kapı aralığından "Fräulein Büsner" diye fısıldadı. Çare değil de bir rica tonunu taşıyordu sesi. Fräulein Büsner "Kim var orada?" diye sordu ve şaşkınlıktan büyümüş gözlerle çevresine bakındı. "Benim ben," dedi K ve gizlendiği yerden çıktı. "Siz misiniz Bay K?" dedi Fräulein Büsner gülümseyerek. K'ya elini uzattı. "Sizinle birkaç kelime konuşacaktım. Acaba şimdi mümkün mü?" dedi K. "Şimdi mi?" diye sordu Fräulein Büsner. "Şimdi olması şart mı? Biraz tuhaf kaçar da şimdi, öyle değil mi?" "Ama saat 9'dan beri sizi bekliyorum," dedi K. "Olabilir, tiyatroya gitmiştim. Benimle konuşmak istediğinizden hiç haberim yoktu." "Sizinle konuşmamı gerektiren olay bugün oldu henüz." "Ya, şunu söyleyeyim ki, şimdi benimle konuşmak istemenize bir itirazım yok. Ancak yorgunluktan yıkılacak durumdayım. Birkaç dakika için odama gelseniz, burada dünyada konuşamayız. Herkesi uyandırırız sonra. Bu da uyananlardan çok bizim için tatsız bir şey olur. Siz burada bekleyin, ben odamdaki elektriği yakınca ışığı söndürüp gelirsiniz." Söylenildiği gibi yaptı K. Işık söndürüldükten sonra da beklemesini sürdürdü. Fräulein Büsner odasından ikinci bir kez usulcacı kendisini çağırınca girdi içeri. Bir sediri gösterip, "Buyurun oturun," dedi Fräulein Büsner. Kendisi ise yorgunluktan söz açmasına karşın oracıkta karyolanın ayaklarından birinin yanı başına dikildi. Küçük ama baştan aşağı çiçeklerle bezenmiş şapkasını bile başından çıkarmamıştı. Anlatın bakalım şimdi. Merak ettim doğrusu." Sonra bacaklarını hafifçe çapraz kavuşturdu. "Belki sorunun şimdi üzerinde konuşmasını gerektirecek kadar acil olmadığını söyleyeceksiniz ama," diye başladı K. "Giriş yapmayın. Girişlerden hoşlanmam," diye cevapladı Fräulein Büsner. "Bu işimi kolaylaştırır," dedi K. "Odanız bu sabah bir bakıma benim yüzümden biraz dağınıklığa uğradı. Ben istemedim hani. Yabancı kimseler yaptı bu işi. Ama dediğim gibi benim yüzümden. Dolayısıyla sizden özür dilemek istedim." Odayı gözden geçirirken K'yı süzerek "Benim odam mı?" diye sordu Fräulein Büsner. "Öyle," dedi K. Ve konuşma başlayalı beri ilk kez Fräulein Büsner'le göz göze geldiler. Olay nasıl oldu? Bir kelime bile konuşmaya değmez üzerinde. "Ama işin asıl ilginç yanı bu," dedi Fräulein Büsner. "Hayır," dedi K. "Öyle olsun," diye cevapladı Fräulein Büsner. "Kimsenin sırrını ele geçirmeye niyetim yok. İlginç olmadığı üzerinde diretiyorsanız buna da bir itirazım yok. Benden özür dilemenize gelince, değil mi ki ortada bir dağınıklık eseri görülmüyor, dileğinizi hay hay kabul ediyorum." Sonra ellerini kalçalarına gömerek odanın içinde şöyle bir gezindi. Duvara iliştirilip üzerine resimler yerleştirilmiş hasır çerçevenin önüne gelip durdu. "Şuraya bakın," diye yükseltti sesini. "Gerçekten karıştırmışlar resimlerimi. Ne çirkin şey. Demek hiç hakkı yokken odama biri girmiş." Başıyla söyleneni onayladı K. Bir yandan da o can sıkıcı ve anlamsız hareketliliğini bir türlü dizginleyemeyen kamineri içinden lanetler savurdu. "Ne tuhaf," dedi Fräulein Büsner. "Sizin kendi elinizden yapmanız gereken bir şeyi ben mi size hatırlatacak, evde yokken odama girmemenizi ben mi size söyleyeceğim?" "Ama açıklamıştım Fräulein Büsner," diye cevapladı K. Kendisi de fotoğrafların yanına geldi. "Resimlerinize el süren ben değilim. Ama madem inanmıyorsunuz, itiraf edeyim o zaman. Soruşturma kurulu yanında 3 memur getirmişti bankadan. Sanırım bunlardan biri resimleri karıştırdı. İlk fırsatta adamı bankadan kapı dışarı edeceğim." Fräulein Büsner'in soran bakışlarla kendisine baktığını görünce, "Anlayacağınız bir soruşturma kurulu geldi buraya," diye ekledi. "Sizin için mi?" diye sordu Fräulein Büsner. "Evet," dedi K. "Olamaz," dedi Fräulein Büsner ve güldü. "Oldu," dedi K. "Yoksa siz beni suçsuz mu buluyorsunuz?" "Suçsuz mu? Ne bileyim," dedi Fräulein Büsner. "Ben hemen böyle ağır bir yargı vermek istemem. Sizi de pek tanımıyorum nihayet. Benim bildiğim, bir kimse aleyhinde daha başta bir soruşturma kurulu harekete geçirildi mi, o kimse ağır bir suç işlemiş demektir. Ama değil mi ki siz serbestsiniz, hani hiçbir şey olmasa, sakin haliniz bir tutuk evinden kaçmadığınızı gösteriyor. Böyle bir suç işlemiş olamazsınız sanırım." "Öyle," dedi K. Ama soruşturma kurulunun suçsuzluğumu ya da sanıldığı kadar suçlu sayılmayacağımı anlamış olması mümkün. Mümkün tabii, dedi Fräulein Büsner büyük bir merakla. Görülüyor ki mahkeme işlerinde pek deneyiminiz yok, dedi K. Hayır yok, diye cevapladı Fräulein Büsner. Olmadığına da sık sık kayıflanmışımdır. Çünkü her şeyi bileyim isterdim. Hele mahkeme işlerine karşı o kadar büyük bir ilgi duyuyorum ki. Mahkemelerin kendilerine özgü bir çekiciliği var, öyle değil mi? Ama bu konudaki bilgi eksikliklerimi gidereceğimden kuşkunuz olmasın. Önümüzdeki ay bir avukatın bürosunda çalışacağım. Bakın bu çok iyi, dedi K. O vakit benim davada bana biraz yardım edersiniz. Hay hay, dedi Fräulein Büsner. Neden etmeyeyim? Bilgilerimi değerlendirecek bir fırsat çıkarsa seve seve koşarım yardımınıza. Ama ciddi söylüyorum ben, dedi K. Hiç değilse sizin kadar yarı ciddi. Gerçi işe bir avukatı karıştıracak kadar önemli değil sorun. Ama kendisine akıl danışacağım birine pekala ileride gereksinme duyabilirim. Evet ama akıl danışılacak kimse ben olacaksam bileyim nedir sorun, dedi Fräulein Büsner. İşin güç tarafı da bu ya, dedi K. Ben kendim de bilmiyorum. Öyleyse benimle eğlendiniz, dedi Fräulein Büsner, aşırı düşük kırıklığına uğramış. Böyle bir şey için gecenin bu vaktini seçmenizin hiç gereği yoktu. Sonra uzun bir süredir K ile önünde dikildikleri resimlerin yanından ayrıldı. Ama hayır Fräulein Büsner, şaka etmiyorum, dedi K. Ne diye bana inanmıyorsunuz? Bildiklerimi anlattım size. Hatta bildiklerimden de fazlasını. Çünkü bir soruşturma kurulu falan değildi gelen. Başka bir isim bulamadığım için öyle dedim. Herhangi bir soruşturmada bulunan da olmadı. Yalnızca tutuklandım, o kadar. Ama bir kurul tarafından. Divan üzerinde oturan Fräulein Büsner yeniden güldü. Nasıldı peki, diye sordu. Korkunç, dedi K. Ama o anda hiç düşündüğü yoktu bunu. Kendi tamamen Fräulein Büsner'in seyrine kaptırmıştı. Fräulein Büsner bir dirseğini divanın yastığına dayayıp yüzünü avcuna yaslamış, öbür elini ağır ağır kalçasında gezdiriyordu. Bu pek genel bir söz, diye cevapladı. Nedir genel olan, diye sordu K. Ama sonra anımsadı. Nasıldı, görmek ister misiniz? Niyeti biraz hareket etmek, odada kalıp gitmemekti. Yorulmuşum, diye cevapladı Fräulein Büsner. Eve bu kadar geç dönerseniz, dedi K. Sonunda bir de suçlama, öyle mi? Ama doğru, hak ettim. Sizi bu vakit almayacaktım içeri. Gereği de yokmuş, gördük. Ne kadar gerekli olduğunu asıl şimdi göreceksiniz, dedi K. Komodini karyolanın yanından biraz beriye çekebilir miyim? Daha neler, dedi Fräulein Büsner. Çekemezsiniz tabii. Bu sözler kendisi için ölçüsüz bir darbe oluşturmuş gibi sinirlenerek, öyleyse ben de gösteremem, diye cevapladı K. Göstermeniz için ille de zorunluysa buyurun çekin, dedi Fräulein Büsner. Biraz sonra daha zayıf bir sesle, öyle yorgunum ki bu kadarına izin vermemem gerekirdi, diye ekledi. K komodini çekip odanın ortasına getirdi. Sonra da başına geçip oturdu. Kişilerin oda içindeki dağılımını kafanızda doğru canlandırmanız gerekiyor. Göreceksiniz, pek ilgi çekicidir. Diyelim ki ben şefim. Oradaki bavul üzerinde iki görevli oturuyor. Resimlerin başında da gençten üç bay dikilmektedir. Sırası gelmişken şunu da belirteyim. Pencerenin kolunda da bir beyaz bluz asılı. İşte şimdi başlıyor. Ha, kendimi unuttum. Oyunun baş kişisi ben de burada. Komodinin önünde dikiliyorum. Şef işte öylesine kurulmuş oturuyor komodinin başında. Ayak ayak üstüne atmış. Kolunu da şöylece sandalyenin arkalığından aşağı sarkıtmış. Bir kaba herif ki, sormayın. İşte gerçekten başlıyor şimdi. Şef sanki uyuyormuşum da beni uyandırmak ister gibi bağırıyor adet. Size nasıl bağırdığını anlatabilmem için benim de bağırmam gerekiyor. Hani bağırarak söyledi de benim ismim yalnız. Gülümseyerek konuşulanları dinleyen Fräulein Büsner, Kaan'ın bağırmasını önlemek üzere işaret parmağını dudaklarına bastırdı. Ama geç kalmış, rolünü fazla benimseyen K usulca bağırmıştı. Joseph K. Hani öyle sözünü ettiği kadar hızlı değildi ama birden ağzından çıkan ses odanın içinde ancak yavaş yavaş etrafa yayılmıştı adeta. Ansızın düzenli aralarla kısa süreli ve sert birkaç kez bitişik odanın kapısına vuruldu. Fräulein Büsner sarardı, elini kalbine götürdü. K'nın aklı tamamen sabahki olaylarda ve bu olayları gözlerinin önüne sermeye çalıştığı Fräulein Büsner'deydi. Aradan biraz zaman geçip başka bir şey düşünecek duruma gelince fena halde irkildi. Kendini toparlar toparlamaz Fräulein Büsner'in yanına koşup elini tuttu. Korkacak bir şey yok, dedi. Siz bana bırakın işi, ben çözümlerim. Yalnız bu saatte kim olabilir? Bildiğim kadarıyla bitişikte oturma odası var. Orada da kimse yatmaz. Yatıyor, diye fısıldadı Fräulein Büsner K'nın kulağına. Dünden beri Bayan Grubach'ın yeğeni bir yüzbaşı bu odada uyuyor. Başka boş oda yokmuş da. Benim de çıktı hakkımdan. Böyle bağırmanızın ne gereği vardı sanki? Beni ne çok üzdüğünüzün farkında mısınız? Üzülmeniz için hiç neden yok, dedi K. Ve kendini divan yastığının üzerine bırakan Fräulein Büsner'i eğilip alnından öptü. Çekilin, çekilin, dedi Fräulein Büsner ve çarçabuk yine doğruldu. Gidin buradan, gidin. Ne istiyorsunuz yani? Kulak kabartmış şimdi bizi dinliyorlar kapıda. Bütün konuştuklarımızı işitiyordur. Bana yaptığınız şu eziyete bakın. Sizin biraz yatıştığınızı görmeden buradan bir yere ayrılmam diye cevapladı K. Karşı köşeye gidelim. Oradan bizi işitmez. Fräulein Büsner söylenildiği gibi yaptı. Bakın dedi K. Bu sizin için tatsız bir olay. Ama bir tehlike asla söz konusu değil. Bu işte Bayan Grubach'ın sözü geçer. Kaldı ki yüzbaşı onun yeğeni. Bayan Grubach'a gelince biliyorsunuz beni ne kadar el üstünde tutar. Her söylediğime kesinlikle inanır. Sonra başka bakımdan da bağlıdır bana. Benden bir hayli ödünç para aldı. Şu anda birlikte oluşumuzu Bayan Grubach'a nasıl açıklamamı isterseniz öyle yapayım. Yeter ki biraz uygun bir şey olsun bu. İleri süreceğimiz nedeni Bayan Grubach'ı yalnız başkalarına karşı sözde değil gerçekten ve samimi olarak da inandırmayı üzerime alıyorum. Beni hiç düşünmeyin siz. Odanıza baskın yaptığımı bilmelerini mi istiyorsunuz? Bunu olduğu gibi açıklarım Bayan Grubach'a. Söylediklerime inanır. Bana karşı güvenini yine de yitirmez. İşte öylesine sever beni. Fräulein Büsner sessiz, halinde biraz yıkılmış bir ifade önüne bakıyordu. Bayan Grubach'ın odanıza baskın yaptığıma inanmaması için ne gibi bir neden olabilir? Diye ekledi K. Gözlerinin hemen önünde Fräulein Büsner'in saçları duruyordu. İkiye ayrılmış, az bir şey kabarık, sıkıca bağlanmış, kızıla çalan saçlar. Fräulein Büsner'in gözlerini çevirip kendisine bakacağını sanmıştı K. Ama Fräulein Büsner konumunu hiç değiştirmeden ''Affedersiniz'' dedi. ''Bu kadar korktumsa bitişikte yüzbaşının bulunmasından ve bunun doğuracağı sonuçlardan değil. Daha çok kapı birden vurulduğu için oldu. Siz bağırdıktan sonra bir sessizlik baş gösterdi ki arkadan da kapı vuruldu. Onun için bu kadar korktum. Üstelik kapının da bitişinde oturuyordum. Neredeyse hemen yanı başımdan geldi ses. Önerilerinize teşekkür ederim ama kabul edemeyeceğim. Odamda olup bitenlerin sorumluluğunu kendim üstlenebilirim. Hem de herkese karşı. Önerilerinizin benim için nasıl bir hakaret sayılacağını fark etmiyorsunuz. Şaşırıyorum doğrusu. Tabii iyi niyetle yapılmış öneriler. Bunu da takdir etmiyor değilim kuşkusuz. Ama gidin artık. Gidin. Beni yalnız bırakın. Yalnız kalmaya her zamankinden çok ihtiyacım var şimdi. Benden birkaç dakika rica etmiştiniz. Oysa yarım saati buldu. Hatta geçti bile. Fräulein Büsner'i elinden sonra bileğinden yakalayan K. ''Bana gücenmediniz ya.'' dedi. Fräulein Büsner K'nın elini bileğinden sıyırıp atarken ''Yo yo'' diye cevapladı. ''Asla kimseye gücenmiş değilim.'' K yeniden Fräulein Büsner'in bileğine uzandı. Ama bu kez sesini çıkarmadı Fräulein Büsner. K'yı kapıya doğru çekip götürdü. K kesinlikle gitmeye karar vermişti. Ama kapının yanına gelince bir kapıyla karşılaşmayı beklememiş gibi durakladı. Bunu fırsat bilen Fräulein Büsner K'nın elinden kurtardı kendini. Kapıyı açıp hole kaydı ve oradan usulca seslendi. Haydi gelin artık rica ederim. Sonra altındaki aralıktan dışarı ışık sızan yüzbaşının kapısını göstererek bakın dedi. Lambayı yakmış bizim hakkımızda konuşuyor. Geliyorum diye cevapladı K. Hemen ileri atıldı. Fräulein Büsner'i yakalayıp susamış bir hayvanın neden sonra ele geçirdiği bir pınar üzerinde dilini çabuk gezdirişi gibi ilkin ağzını ardından da yüzünü öpmeye koyuldu. En sonunda da Fräulein Büsner'in boynuna gırtlak yerinden bir öpücük kondurup uzun zaman dudaklarını geriye çekmedi. Yüzbaşının odasından gelen bir ses üzerine başını kaldırdı. Artık gidiyorum dedi. Fräulein Büsner'e vaftiz adıyla bir hitap edecek oldu ama vaftiz adını bilmediği için yapamadı bunu. Fräulein Büsner yorgun bir edayla güle güle der gibi başını salladı. Öpmesi için elini bıraktı K'ya. Yarı arkası dönük elinin öpüldüğünden sanki habersizdi. Sonra iki büklüm odasına girdi. Çok geçmeden K yatağına yatmış bulunuyordu. Uykuya dalmadan önce bir süre Fräulein Büsner'e karşı davranışı üzerinde düşündü. Bundan memnundu. Ancak ne diye duyduğu memnunluğun daha da büyük olmadığına şaştı. Yüzbaşı aklına geldik, Fräulein Büsner hesabına gerçekten tasalanıyordu. İlk sorgulama. Pazar günü davasıyla ilgili küçük çapta bir sorgulamanın yapılacağı telefonla K'ya haber vermişler. Sorgulamaların bundan böyle düzenli olarak, belki her hafta değil ama sık sık birbirini izleyeceğine dikkatini çekmişlerdi. Davanın bir an önce sona erdirilmesi, söylediklerine göre bütün tarafların çıkarı gereğiydi. Öte yandan sorgulamaların her bakımdan titizlikle yapılması ve pek zahmetli bir iş olduğundan asla çok uzun sürmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu hızla birbirini kovalayacak kısa sorgulamalar tek çıkar yol görülmüştü. Sorgulama günü olarak pazarı seçmelerine gelince K'yı işi gücüyle uğraşırken rahatsız etmek istemiyorlardı ve K da herhalde pazarı kabul ederdi. Ama başka bir gün dilerse elden geldiği kadar bu dileği yerine getirmeye çalışacaklardı. Örneğin gece de yapabilirdi sorgulamalar. Ama o zaman K elbet yorgun olurdu. Yani K'nın bir itirazı yoksa pazarı değiştirmek niyetinde değillerdi. Pek tabii mutlaka gelecekti sorgulamalara. Herhalde bunu ayrıca kendisine hatırlatmak gereksizdi. İşte bunları K'ya bildirmiş, sonra gideceği yerin numarasını vermişlerdi. K'nın daha önce hiç ayak atmadığı bir kenar mahallede, sapa bir sokak içinde bir evdi burası. Haberi alan K, bir cevap vermeden kulaklığı yerine astı. Hemen karar vermişti. Pazar günü kalkıp gidecekti. Gitmesi gerekiyordu kuşkusuz. Dava başlamıştı. Bunun önüne geçmeli, bu ilk sorgulama son sorgulama olmalıydı. Hala dalgın, telefon başına dikiliyordu ki, arkadan müdür yardımcısının sesini işitti. Müdür yardımcısı telefon etmek istiyordu ama K yolu kapamıştı. ''Kötü haberler mi?'' diye sordu müdür yardımcısı şöylece. ''Hani bir şey öğrenmek için değil de, yalnızca K'yı telefon başından uzaklaştırmak için.'' ''Hayır'' diye cevapladı K. Bir kenara çekildi. Ama telefonun yanından ayrılmadı. Müdür yardımcısı kulaklığı eline aldı. Telefon bağlantısının kurulmasını beklerken, ''Bir şey soracaktım size Bay K.'' dedi. ''Pazar sabahı Kotram'da bir parti vereceğim. Acaba siz de buyurmaz mıydınız? Hani çok memnun olurdum. Bir hayli kimse gelecek. Aralarında sizin de kuşkusuz tanıdıklarınız bulunacaktır. Hem Savcı Hester'ı da var. Nasıl, gelecek misiniz? Gelin gelin.'' K, müdür yardımcısının söylediklerine dikkat etmeye çalıştı. Kendisi için önemsiz değildi bu sözler. Çünkü şimdiye kadar asla doğru dürüst geçinemediği müdür yardımcısının çağrısı, barışma yolunda atılmış bir adım demekti. Ve K'nın bankadaki öneminin ne ölçüde arttığını, dostluğuna ya da hiç değilse tarafsızlığına, banka müdüründen sonra bu en yüksek memurunun ne büyük değer verdiğini gösteriyordu. Her ne kadar çağrı elde kulaklık, telefon bağlantısının sağlanmasını beklerken yapılmışsa da, müdür yardımcısı için gene de bir alçalma demekti. Ancak K ister istemez ikinci bir alçalmayla karşı karşıya bıraktı adamı. ''Çok teşekkür ederim.'' diye cevapladı. ''Ne yazık ki pazar günü hiç vaktim yok, yapılacak bir işim var.'' Yazık dedi müdür yardımcısı ve tam o anda bağlantı sağlandığından başını çevirip telefonla konuşmaya başladı. Uzadıkça uzadı konuşma. K dalgınlığından bütün zaman telefonun yanı başında bekledi. Ancak müdür yardımcısının kulaklığı yerine asmasından çıkan ses üzerine irkildi birden. Oracıkta boş yere dikilişini biraz bağışlatmak için ''Az önce telefon ettiler'' dedi. ''Bir yere gitmem gerekiyor ama saat kaçta unuttular söylemeyi.'' ''Madem öyle siz de telefonla sorun'' dedi müdür yardımcısı. ''Pek de önemli değil.'' diye cevapladı K. Oysa bu sözlerle zaten sağlam bir yanı olmayan deminki mazeretini iyice çürütüyordu. Müdür yardımcısı ayaküstü daha başka kimi şeyler söyledi K'ya. K da kendini zorlayarak bunlara cevaplar vermeye çalıştı. Ama bu arada daha çok pazar sabahı çağrılan yere en iyisi saat 9'da gitmek olduğunu, çünkü iş günleri bütün mahkemelerin bu saatte çalışmaya başladığını düşündü. Pazar günü hava kapalıydı. Gece, gedikli müşterilere ayrılmış masadaki bir eğlentiden ötürü geç vakte kadar arkadaşlarıyla bir hanede kalmış, pek yorgun düşmüştü. Az kalsın uyuyakalıyordu. Hafta arasında bugün için tasarladığı çeşitli planları şöyle bir kafasından geçirmeye fırsat bulamadan çarçabuk giyindi. Kahvaltı falan yapmaksızın kendisine bildirilen kenar semte yollandı. Yanına yöresine bakacak pek vakti yoktu. Ama yine de yolda tuhaf bir rastlantı sonucu davasına rol oynayan 3 memur Rabensteiner, Kulih ve Kaminer ile karşılaştı. İlk ikisi bir tramvayla önünden geçip gitti. Bir kahvenin terasına oturan Kaminer ise K geçerken merakla korkulu abanıp onu izledi. Her üçü de K'nın ardından bakmış, şeflerinin böyle koşup durmasına şaşmışlardı. K nedense inat etmiş bir vasıtaya binmemişti. Davasında herhangi bir taraftan en küçük bir yardım görme düşüncesi içinde tiksintiyi uyandırıyor, ayrıca kimseye başvurmak, kimseye bu işten en ufak şekilde de olsa söz açmak istemiyordu. Ve sonra saniyesi saniyesine giderek soruşturma kurulu önünde kendini küçük düşürmeye hiç niyeti yoktu. Ne var ki elden geldiğince saat 9'da gideceği yerde olabilmek için koşar adım yürümeye başlamıştı. Oysa şu ya da bu saatte geleceksin diye kimse bir şey söylememişti. Ne olduğunu kafasında doğru dürüst tasarlayamadığı bir işaretten veya kapısının önündeki olağanüstü bir kaynaşmadan evi daha uzaktan tanıyacağını düşünmüştü K. Evin bulunduğu Julius sokağının başına gelince durdu. Sokağın sağlı sollu iki yanına hemen hepsi birbirine benzeyen binalar, yoksul kimselerin oturduğu yüksek ve gri renkte kira evleri dizilmişti. Pazar sabahı olduğu için pencerelerin pek çoğunda insanlar görülüyor, erkekler üzerlerinde bir gömlek, pencereleri abanmış sigara içiyor ya da küçük çocukları sakınarak ve sevecenlikle pencere kenarında tutuyorlardı. Kimi pencereler ise tepeleme, yatak ve yorganlar doldurmuştu. Zaman zaman saçları dağılmış bir kadın pencerelerin birinde, yatak ve yorgan yanının gerisinde şöyle bir görünüp kayboluyordu. Karşıdan karşıya birbirlerine seslenenler vardı. Böyle bir sesleniş, K'nın başının üzerinde büyük bir gülüşmeye yol açtı. uzun sokak içine belli aralarla serpiştirilmiş, yer düzeyinin altında birkaç basamak merdivenle inilen çeşitli yiyecek maddelerinin satıldığı dükkanlar seçiliyordu. Dükkanlara kadınlar girip çıkıyor, bazıları da basamaklarda dikilmiş birbirleriyle çene çalıyordu. Penceredekilere mallarının reklamını yapan bir meyve satıcısı, kar gibi dalgın ilerlerken az daha yere yakıyordu onu. Derken zengin mahallelerinde çoktan hurdaya çıkarılmış bir gramofon ciyak ciyak ötmeye başladı. K sokağın iyice içerilerine girmişti. Daha vakit varmış ya da sorgu yargıcı pencerelerin birinden kendisini görüp geldiğini haber almış gibi ağır ağır yürümeye başlamıştı. Saat 9'u 1-2 dakika geçiyordu şimdi. Gideceği eve epey uzaktaydı ve adeta olağanüstü genişlikte bir alanı kaplıyordu. Hele cümle kapısı o kadar yüksek ve genişti ki, kocaman avlunun çevresine tabelalarındaki yazılardan birkaçını K'nın bankadan bildiği çeşitli mağazalar dizilmişti. Belki de söz konusu mağazalar için çalışan yük arabalarının kullanıldığı bir kapıydı bu. Hiç adeti değilken bütün bu önemsiz ayrıntılarla inceden inceye ilgilenen K kapıda biraz durdu. Az ilerideki bir sandık üzerine yalın ayak bir adam oturmuş gazete okuyor, iki oğlan bir el arabasına salıncak yapmış sallanıyordu. Bir tulumbanın başında üzerinde gecelik çelimsiz genç bir kız bir yandan testisine su dolduruyor, bir yandan K'ya bakıyordu. Avlunun bir köşesinde iki pencere arasına üzerine kurutulmak üzere çamaşır asılmış bir ip gerilmek isteniyor. Aşağıdan bir adam şöyle böyle yapın diye yukarıya sesleniyordu. K sorgulama salonuna çıkmak için merdivene yöneldi. Ama sonra durdu ansızın. Çünkü yöneldiği merdiven dışında 3 merdiven daha bulunuyor. Ayrıca avlunun sonundaki ufak bir dehlizden ikinci bir avluya geçiliyora benziyordu. Sorgulamanın yapılacağı salonu daha iyi belirtmediklerini içerledi. Doğrusu kendisine tuhaf bir safsaklık veya umursamazlıkla davranıyorlardı. Bunu yüzlerine karşı bağırarak açıkça söyleyecekti. Ama sonunda merdivenin basamaklarına çıkmaya koyuldu. Görevlilerden William'ın sözleri geldi aklına. Bu sözleri kafasında evirip çevirdi. "Suçlu mahkemeyi kendine çeker," demişti William. Buna göre sorgulama salonuna götürecek merdiven, K'nın rastgele yöneldiği merdiven olmalıydı. Merdivenden çıkarken basamaklarda oynayan bir sürü çocuğun ister istemez rahatını kaçırdı. Aralarından geçerken kötü kötü kendisine baktı çocuklar. Bir daha buraya geldiğimde sevgilerini kazanmak için bonbon falan bir şeyler almalıyım yanıma ya da onları dayaktan geçirmek için bir sopa diye söylendi kendi kendine. Neredeyse ilk kata varmıştı ki bir an durup yukarıdan yuvarlanarak gelen bir miskete yol verdi. Tam bu sırada yeni yetme serseriler gibi suratsız iki olan pantolonun paçalarına yapıştı. Çocukları silkip atayım dese besbelli canlarını acıtacaktı. Sonra çocukların bağırıp çağıracaklarından korktu. Asıl arama işine ilk katta koyuldu K. Doğrudan doğruya soruşturma kurulunun yerini soramadığı için Marangoz Lanz diye bir isim uydurdu. Bayan Gurbağ'ın yüzbaşı yeğenin adı Lanz'da da oradan gelmişti aklına. Kapıları dolaşıp Marangoz Lanz diye birinin oturup oturmadığını soracak, böylelikle odaların içerisine bir göz atabilecekti. Ama odaların pek çoğu için böyle bir şeyin gerekli olmadığını gördü. Çünkü hemen bütün kapılar açık duruyor, içeri çocuklar girip çıkıyordu. Genellikle tek pencereyle aynı zamanda mutfak gibi kullanılan ufak odalardı hepsi. Kimi kadınlar bir kollarında bebekleri, boşta kalan elleriyle ocak başında iş görüyor, üzerlerindeki tüm giysinin bir tek önlük olduğu anlaşılan yeri yetişkin kızlar harıl harıl sağa sola seyirtiyordu. Odaların hepsinde de yataklar kaldırılmadan duruyordu. Kiminde hastalar vardı, kiminde henüz yatanlar, kiminde de gündüz giysileriyle uzanmış kimseler görülmekteydi. Kapalı kapıları çalan K, odada Lanz adında bir marangozun oturup oturmadığını soruyordu. Kapıyı çokluk bir kadın açıyor, K'nın sorusuna kulak verdikten sonra içeriye o anda yataktan doğrulup kalkan birine sesleniyordu. Bir bay, Marangoz Lanz diye birinin burada oturup oturmadığını soruyor. Marangoz Lanz mı? Diyordu yatakta doğrulup kalkan. O vakit K soruşturma kurulunun bu odada çalışmadığını anlıyor, söz konusu odayla işi bitmiş oluyordu. Ama yine de evet Lanz diye cevaplıyordu soruyu. Birçokları Marangoz Lanz'ı bulmanın K için pek önem taşıdığını sanıyor, uzun uzadıya düşünüp taşınıyorlardı. Adı Lanz olmayan bir başka marangozdan söz açıyorlar ya da Lanz adını çok uzaktan anımsatan bir başka isim söylüyor veya gidip komşularına soruyorlardı. Olmazsa böyle biri kiracının kiracısı kimliğiyle falan ya da filan kimsenin yanında oturabilir ya da bu konuda falan ya da filan kimseden daha çok bilgi edinebilir diyerek K'yı alıyor, hayli ilerideki bir başka odanın kapısına götürüyorlardı. Öyle ki sonunda K'nın kendisi pek bir şey soramaz duruma gelip evin içinde o kat senin bu kat benim dolaştırılmaya başladı. İlkin kendisine pek pratik görünmüş, böyle bir plana başvurduğu için pişmanlık duydu. Dördüncü kattan sonra arama işinden vazgeçmeye karar verdi. Kendisini alıp daha yukarılara çıkarmaya kalkan genç ve kibar bir işçiye "Hoşça kal" diyerek aşağı indi. Ama sonra bütün bu çabalarının boşa gideceğini içerleyip geri döndü. Beşinci katta ilk önüne gelen kapıyı çaldı. Küçük odada her şeyden önce bir duvar saatine ilişti gözü. 10 olmuştu saat. "Acaba Lanz adında bir marangoz oturuyor mu burada?" diye sordu. Bir leğende çocuk çamaşırı yıkayıp kara gözleri ışıl ışıl parıldayan bir kadın ıslak eliyle bitişik odanın açık kapısını göstererek "Buyurun" dedi.